Ayrım 4.
7 Şehitler Anıtı. Burhaniye ilçesi ile Ayvalık ilçesi arasındaki yol üzerinde Karaağaç adlı bir köy vardır. Kurtuluş Savaşımızdan önce Karaağaç köyünde Türklerle Rumlar bir arada hiç kavgasız, gürültüsüz çalışıp yaşamaktaydılar. Karaağaç köyü denize doğru eğik bir sırt üzerinde kurulmuştur. Köy evlerinin bulunduğu arazi kuzeye doğru yükselir. Köyün üst başındaki ağaçlıklı tepede bir anıt vardır. Bu anıta yaklaşırsak anıt taşında şu yazıtı okuruz. Yurttaş, Kurtuluş Savaşı başlangıcında Ali Çetinkaya'nın kumanda ettiği 172. Alay erlerinden 16.7.1919'da şehit düşen 7 er burada gömülüdür. 23.9.1936 Adlarına anıt dikilen bu 7 erin nasıl şehit edildiklerini anlatalım. Ayvalık koyundaki Yunan savaş gemilerinden Yunan askerleri karaya çıkmış ve Yunanlılar Ayvalık'ı işgal etmişlerdi. Bunun üzerine Ayvalık'taki 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Bey alayını Araplar köyüne çekti. Yakındaki Karaağaç köyüne de şu haberi ulaştırdı. Yunan askeri Ayvalık'ı işgal etti. Askerimiz düşmana karşı koymaktadır. Allah'ını, peygamberini, yurdunu seven yardıma koşsun. Bu haber üzerine Karaağaç köyü camisindeki sancak köyün altındaki yola çıkarıldı. Köyün yaşlısı genci, eli silah tutan her erkeği, bıçağını, nacağını, çiftesini, mazerini, tabancasını, tüfeğini, hiçbir şeyi olmayan da sopasını kapınca evlerinden dışarı uğrayıp sancağın altında toplandı. Oğlan çocukları da düşmana karşı savaşmak için oraya gelmişlerdi. Ama 17 yaşından küçük olanları, hadi köye dönün, askere giden, savaşa giren babalarınızın yerini alın, onların işlerini görün, ananızı, bacınızı gözetin, tarla işine, mala, hayvana bakın diye zorla geri çevirdiler. Orada toplanan Karaağaç köylüleri, önce yakındaki Gömeç köyüne, sonra da Murateli köyüne gidip Türk birliğine katıldılar. 172. alayın ve gönüllülerden kurulu milis alayının ereği, işgalci Yunan askerlerinin ilerlemesini önlemek için onları oyalamak, zaman kazanmaktı. Bu görevi yerine getiren 172. alay bir zaman sonra Karaağaç köyüne geri çekildi. Karaağaç köyünün güneyinde, köyün Ayvalık'a bakan sırtlarında siperler kazıldı. 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Bey, Karaağaç köyündeki evlerden birini alay karargahı yapmıştı. Karaağaç köyünün karşısında körfezde bir Yunan gemisi demirlemişti. Bu savaş gemisi köyden görünmekteydi. Türk askerlerinin bulunduğu siperlere körfezdeki savaş gemisinden sık sık top ateşi açılmaktaydı. 172. alayın yalnız bir 7,5'luk topu vardı. Bu küçük top mermilerinin körfezin uzağında demirli Yunan savaş gemisine etkisi olamıyordu. Düşman casuslar aracılığıyla Karaağaç köyündeki 172. alay karargahının yerini kesin olarak saptamıştı. 1919 yılının 16 Temmuz günüydü. Saat 13'tü. Alay karargahındaki 6 er öğle yemeklerini daha yeni yemişlerdi. Evin sofasında oturmuşlar, cigara içip söyleşiyorlardı. Alay karargahının yerini kesinlikle saptamış olan Yunan gemisinin süvarisi, Türk alay karargahını topçu ateşiyle yıkmak ve içindekileri de öldürtmek için tam bu zamanı beklemekteydi. Yarbay Ali Bey'in de öğle yemeği zamanında karargahta bulunacağını hesaplamışlardı. Oysa o sırada Ali Bey karargahta değildi, cephede siperlerdeydi. Yunan savaş gemisinden atılan bir top mermisi 172. alay karargahına tam isabet etti. Yapının önü açık, tahta boştu. Buradan giren top mermisi sofada oturmuş söyleşen 6 Türk yerini öldürdükten sonra duvarı delip sokağa düştü. O sırada siperlerde savaşanlardan bir Türk eri de vurularak şehit düşmüştü. Karargahta şehit düşen 6 erle siperde vurulup şehit olan eri üstlerinden giysilerini çıkarmadan Karaağaç köyü sırtlarında bir yere toprağa gömdüler. Burası 7 şehitler mezarı oldu. Alay karargahı düşman gemisinden atılan top mermisiyle yıkılınca Ali Bey karargahını yine köyde başka bir eve taşıtmıştı. Ali Bey gereksiz gelip gidenlerin zamanını almamaları için bir kağıda kendi eliyle İşi olmayan giremez diye yazıp bu kağıdı yeni karargahındaki odasının kapı yanına duvara asmıştı. Düşmanı oyalama görevini yerine getiren 172. Alay Karaağaç köyünü boşaltarak Dereköy'e çekildi. Bunun üzerine Yunan kuvvetleri Karaağaç köyüne girdi. 1,5 yıl bu köyde kaldılar. Yarbay Ali Bey Dereköy'de yeni alay karargahını kurmuştu. Karaağaç köyündeki Türkler de Yunan işgalinden sonra köylerini boşaltıp Dereköy'e göç ettilerse de bir süre sonra yine kendi köylerine döndüler. Yunan işgali altında da eskiden olduğu gibi Rumlarla birlikte yaşamlarını sürdürdüler. Karaağaç köyünü işgal eden Yunan birliğinin komutanı Serezli Albay Malaki köyde kendisine bir ev bile yaptırmıştı. Çok sonraları Karaağaç köyünde muhtarlık da yapmış olan Mehmet Metin işgal günlerinde 10 yaşında bir çocuktu. Mehmet Metin köyünün Yunan işgalindeki o acı günlerini şöyle anlattı. Yunan askerleri köyümüze girmeden önce biz köyümüzde Rumlarla birlikte iyi geçinip yaşamaktaydık. Köyümüzde biri Türk, biri Rum olan iki korucumuz, iki de gece bekçimiz vardı. Yine köyümüzün iki muhtarından biri Türk, biri Rum'du. Köyümüzde Rumlarla oldum olası iyi geçinirdik. Hatta hiç unutamadığım şöyle bir olay da olmuştu. Köyde Türklerden erkek olarak biz çocuklarla bir de çok yaşlılar kalmıştı. Eli silah tutan her erkek gönüllü savaşa katılmıştı. Biz çocuklar geceleri geç saatlere dek köy kahvesinde oturuyorduk. Bir gece yine kahvedeydik. Rum muhtar kahveye girip bizi orada görünce şöyle dedi. Çocuklar bana acıyın, şimdi Yunan askerleri buraya uğrar da geç saatlere dek burada kalıp yasağa uymadınız diye sizleri alıp götürürse sonra ben ne yaparım? Yarın ana babanıza ne derim? Hadi dağılın çocuklar, evlerinize gidip yatın. Rum muhtar bize böyle yalvarırken sesi titriyordu. 53 yıl önceki bu olayı duygulanarak anlatan Mehmet Metin bir de şöyle bir olay anlattı. Ordumuzun büyük taarruzundan sonra Yunan ordusu bozulmuştu. Yunan askerleri kaçıyordu. Kaçarlarken de geçtikleri yolları üstündeki bütün köylerimizi, kasabalarımızı yakıp yıkıyorlar, taş taş üstünde bırakmıyorlardı. Yunan askerleri bizim buradan geçip Ayvalık'a giderlerken bizim köyün Rum muhtarıyla yine bizim köyün yaşlılarından Nikola köye yaklaşmakta olan Yunan birliğine karşıcı çıktılar. Biz çocuklar da oradaydık. Rum muhtarla yaşlı Nikola Yunan birliği komutanına şöyle yalvardılar. Biz köyümüzde Türklerle çok iyi geçiniyoruz. Aman ne olur bu köye bir zarar vermeyin. Bunun üzerine Yunan birliğinin komutanı peki öyleyse askerlerimiz susuzdur, onlara su verin dedi. Köylüler Yunan askerlerine su verdi. Onlar da Karaağaç köyünü yakıp yıkmadan geçip gittiler. Bizden sonraki Gömeç köyü de yakılıp yıkılmaktan kurtuldu. Çocukluk anılarını böylece anlatan Mehmet Metin şu sözleri de ekledi. Devletsiz millet ne demekmiş, nasıl olurmuş? Biz o acı günleri gördük, yaşadık. Tanrı milletimize o günleri bir daha göstermesin. Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanılmıştı. Arkasından padişahlık yıkılmış, cumhuriyet kurulmuştu. Aradan yıllar geçmişti. Bir zamanlar 172. Alay Komutanı olan Yarbay Ali Bey ordudan ayrılmıştı. Çetinkaya soyadını almıştı. Cumhuriyet Hükümeti'nin Bayındırlık Bakanı'ydı. Cumhuriyet Hükümeti'nin Bayındırlık Bakanı olan Ali Çetinkaya, 1936 yılında yurt gezisine çıkmıştı. Bir zamanlar Yunan ordusuyla savaştığı Burhaniye, Ayvalık bölgesine de gidecekti. Yarbay Ali Bey'in savaşta karargahını kurmuş olduğu Karaağaç köylüleri, Bayındırlık Bakanı'nın oralara geleceğini duyunca çok sevinmişlerdi. Ali Çetinkaya'yı çok görkemli bir törenle karşılamak istiyorlardı. Bu arada Ali Bey'in karargahında şehit olup da köy sırtlarında bir yere gömülen 7 şehitler için bir anıt dikecekler, Ali Bey'in oraya geldiği günde anıtın açılışını yapacaklardı. Anıtın planını Vehbi Kalfa çizmişti. Ali Bey'in gelişine dek anıtın yapımı bitirilmeliydi. Karaağaç köylüleri el birliğiyle anıtın yapımına giriştiler. Karaağaç köylülerinin bir niyetleri daha vardı. Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya'ya rica edip Burhaniye Ayvalık yolunun bir zamanlar alay karargahının bulunduğu kendi köylerinden geçmesini isteyeceklerdi. Ali Çetinkaya Karaağaç köylülerinin bu dileğini elbet yerine getirirdi. Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya 1936 yılının 1 Eylül günü Ayvalık'a giderken Karaağaç köyüne uğradı. Kadını erkeği, çocuğu, ergini, yaşlısı, genci yol boyuna karşılayıcı çıkmışlardı. Ali Çetinkaya'yı görünce hepsi sevinçten, coşkudan ağlamaya başladı. Ali Çetinkaya'yı 7 şehitler anıtına götürdüler. Kurtuluş Savaşı'nda asker ve gönüllü olarak onun buyruğunda çalışmış olan Karaağaç köylüleri, Yarbay Ali Bey'in kişiliğini şöyle anlatıyorlar. Rahmetli sözü kıt bir adamdı, çok az konuşurdu, yüzü de hep gölgeliydi, hiç gülmezdi, pek sertti. 7 şehitler anıtının açılışında kordelayı kesip konuşurken işte böyle bir kişiliği olan Ali Çetinkaya'nın gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Yedi Şehitler Anıtı'nın açılış töreninden sonra hep birlikte düşmanın top mermisinin isabet ettiği alay karargahına geldiler. Top mermisinin deldiği duvardaki delik olduğu gibi duruyordu. Öylece korumuşlardı. Bugün de o duvardaki mermi deliği eski durumundadır. Sokaktan geçerken görünmektedir. Duvarda merminin açtığı delik duran eski karargâhtan Ali Bey'in Karaağaç köyünde ikinci kez alay karargâhı olarak kullandığı eve gittiler. Bu evde odalardan birinin kapısı yanındaki duvara bir karton yapıştırılmıştı. Evin sahibi bu kartonu kaldırınca altından yazılı bir kağıt çıktı. Kağıtta işi olmayan içeri giremez yazılıydı. Ali Bey'in 17 yıl önce bu sözleri yazdığı kağıdı üstüne karton kapayarak ev sahibi o zamandan beri korumuştu. Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya 17 yıl önceki yazısını, o günlerin anısını görünce kendini tutamayıp ağladı. Köylülerin sevgi, saygı gösterileri arasında Ali Çetinkaya onlardan ayrıldı. Karaağaç köylüleri Ali Çetinkaya'yı bir kez daha aralarında görmekten, onu karşılayıp ağırlamaktan, onunla konuşmaktan öyle sevinçli, öyle mutlu ve coşkuluydular ki ona yolun köylerinden geçmesi için rica etmeyi bile unutmuşlardı. Karaağaç'ın yaşlıları o gün için şöyle diyorlar. O gün öyle bir gündü ki yolu belli hangimiz düşünüyorduk. Yol köyden geçmiş ne olacak, geçmemiş ne olacak? Bunları söyleyen yaşlı Karaağaçlı'nın gözleri yine buğulanmıştı. Bir Anadolu Rumu'nun anlattığı masal. Başından geçen bir olayı anlatacağımız Mehmet Ali Çetin, 1895 yılında Alaşehir'in Çavuşlar Köyü'nde doğmuştur. Babası da Hacı Hasan'dır. Yunanlıların İzmir'e çıktığı tarihte Mehmet Ali 24 yaşında, askerliğini yapmış bir delikanlıydı. Çocukluğu köyde ve Alaşehir'de Rum çocuklarıyla birlikte geçtiği için biraz Rumca da öğrenmişti. Rum komşuları vardı. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkan Yunan ordusu karşısında direnecek güç bulamayınca Manisa'ya doğru ilerlemişti. Manisa'daki tümen komutanı tümen cephaneliğinden 500 mavzerle 300 sandık mermiyi alarak askerleriyle birlikte Alaşehir'e çekildi. Tümen komutanı 1700 kişilik bir birlikle Manisa'dan çıkmış ama Alaşehir'e geldiğinde 1300 askeri kalmıştı. Tümen komutanı Alaşehir'in ileri gelenlerinden birkaçını toplayarak onlara şöyle dedi. Elimizdeki bu 300 mavzerin her biri 1000 düşmana bedeldir. Günü gelince bu mavzerleri düşmana karşı kullanacağız. Ben bu silahlarla cephaneyi ağılı boğazına dek bile götüremem. Bunca silaha cephaneye yazık olacak. Her biri 1000 düşmanı yok edecek silahlarımız çoluk çocuğun elinde kalacak. Bir işe yaramayacak. Bu silahları benden teslim alın, zamanı gelinceye dek koruyun. Tümen komutanının konuştuğu bu ileri gelenler ne yazık ki yürekli kişiler değillerdi. Tümen komutanına, Yunanlılar Salihli'ye dek geldi dayandı, başımıza bela mı alalım diyerek silahları ve cephaneyi teslim almadılar. Bunun üzerine tümen komutanı bir gece yanına birkaç da subayını alarak adını, ününü duyduğu Çavuşlar Köyü'ndeki Hacı Hasan'a gidip ona silahları ve cephaneyi alıp saklamasını önerdi. Mehmet Ali'nin babası Hacı Hasan da silahlarla cephaneyi gece yarısından sonra getirirlerse kimse görmeden alıp saklayacağını söyledi. Bir gece yarısı silahlar ve cephane Çavuşlar Köyü'ne getirildi. Hacı Hasan'ın köyün ortasında büyük bir tahıl ambarı vardı. 500 mavzerle 300 sandık mermiyi onları getiren 24 erle birlikte Mehmet Ali bu ambara görünmeyecek, kolay bulunmayacak biçimde gömdü. O günlerde Alaşehir'de de Kuvayi Milliye Örgütü kuruldu. Düşmana karşı savaşmak için gönüllü savaşçı olarak gelenler Kuvayi Milliye'de toplanıp örgütlendi. Alaşehir Kuvayi Milliyesi'nin komutanı olan Süleyman Bey, "Silahımız yok, cephanemiz yok. Biz böylece düşman karşısına gidip de ne yapacağız, nasıl savaşacağız, düşmana karşı insan etinden kale mi olacağım?" diye dertleniyor, silah bulmanın yollarını arıyordu. Mehmet Ali'nin babası Hacı Hasan, Süleyman Bey'in bu sözlerini duyunca hem kendi köyünden hem de komşu köyler Burgaz ve Yeşilyurt köylerinden kanılar sağlayarak ambarında sakladığı silah ve cephaneyi Alaşehir'e taşıttı. Bunları Kuvayi Milliye'ye teslim etti. Kuvayi Milliye'nin direnmesiyle de 1,5 yıl Salihli'de tutulan Yunanlıların ilerlemesi önlendi ama daha sonraları Yunanlılar Alaşehir'i de işgal ettiler. pek Türk de olsa işgalci Yunanlılara hizmet edenler vardı. İşte bunlar Hacı Hasan'la oğlu Mehmet Ali'yi sakladıkları silahları Kuvayi Milliyecilere verdiler diye Yunan komutanına ihbar ettiler. O sırada Alaşehir'deki Yunan birliğinin başında General Nider bulunuyordu. General Nider sertlikten yana değildi. Türkleri alıştırma, ısındırma politikası güdüyordu. Bu yüzden eskiden olup geçmiş bir olay için Hacı Hasan'la oğlu Mehmet Ali'yi tutuklamadı. Ama Yunanlılar ve yerli Rumlar arasında Türklere sert davranılmasını, baskı yapılmasını isteyenler de vardı. Bunlar her ne olursa olsun Hacı Hasan'la oğlunun tutuklanmasını istiyorlardı. Muhbirler de Yunanlılara ihbar üstüne ihbar yağdırıyorlardı. Muhbirler Yunanlılarla işbirliği yaparak şöyle bir düzen kurdular. Hacı Hasan'ın haberi olmadan onun koyun ağılına gizlice tüfek ve bomba sakladılar. Bir gece bir Yunan astsubayı yanında 8 erle geldi. Hacı Hasan'ın evini ve ağılını bastı. Yerini önceden bildikleri için ağılda saklı silah ve bombayı buldular. Suçlu diye Hacı Hasan'la oğlunu tutup Alaşehir'e getirdiler. General Nider'in karşısına çıkardılar. Hacı Hasan kendisini şöyle savundu. Bu silahla bombaları düşmanlarımız bizden habersiz ağılımıza koymuşlardır. Biz saklasaydık bunları kilitli bir yere saklardık. Kapısı kilitsiz ağıla koymazdık. Sonra gübre altına gizlenmiş tüfeklerin orada dura dura paslanması gerekirdi. Bakın silahlar paslı değil. Tüfekleri bağladıkları ipler de yepyeni. Bu da silahlarla bombaların bizim ağıla daha yeni konulduklarını gösteriyor. General Nider bu sözleri doğru buldu. Hacı Hasan'a, Alaşehir'de mi kalacaksın yoksa köyüne mi döneceksin diye sordu. Hacı Hasan, muhbirlerin köyünde yine kendisine kötülük yapabileceklerini düşünerek Alaşehir'de kalacağını söyledi. O zaman General Nider, Hacı Hasan'a dedi, ben buradayken hiç korkma ama ben buradan ayrıldıktan sonra seni burada bir gün bile durdurmazlar. Sen yine evine git, hadi köyüne dön. Bu güvence üzerine Hacı Hasan'la oğlu Mehmet Ali köylerine döndüler. General Nider güttüğü politika yüzünden üstleriyle aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle istifa edip Yunanistan'a döndü. Gerçekten de General Nider'in dediği çıktı. O Yunanistan'a döner dönmez Yunan jandarmaları Hacı Hasan'la oğlu Mehmet Ali'yi Çavuşlar Köyü'nde tutukladılar. Yollarda söve söve Alaşehir'e getirdiler. Hiç sorguya çekmeden Alaşehir'de 2 ay tutuklu bıraktılar. Sonra götürdükleri Manisa cezaevinde 1 ay alakoydular. Daha sonra babayla oğlu trenle İzmir'e götürdüler. İzmir'de bir Yunan gemisine bindirdiler. Artık Hacı Hasan'la oğlu Mehmet Ali Yunanlıların tutsağıydı. Bu gemide 6 Türk tutsağı daha vardı. Gemide Yunanlı tayfalar onlara işkence etmek istediyse de tutsakların başındaki Yunanlı erler onları korudu. Atina'ya vardılar. Tutsakları Losia denilen tel örgüyle çevrili bir toplama kampına koydular. Bu kampın subay olan hekimi Anadolu'dan gelmiş bir Rum'du. İyi Türkçe biliyordu. Hemşerisi Mehmet Ali'ye yakınlık gösterdi. Onu kolladı. Kampa özgürce girip çıkabilmesi için Mehmet Ali'ye bir belge verdi. Mehmet Ali bu hekim subayın evinde çalışmaya başladı. Hekimin eşi de Anadolu'dan gelmiş Rum'du. İyi bir kadındı. Bir de küçük çocukları vardı. Mehmet Ali ile babası Alaşehir'de kendilerine iyi davranmış olan General Nider'le görüşmeyi düşündüler. Atina'da General Nider'in evini bulmaları zor olmadı. General Nider görür görmez onları tanıdı. Onlarla ilgilendi. Evinde konuk etti. General Nider az çok Türkçe biliyordu. Mehmet Ali de biraz Yunanca biliyordu. Yani anlaşıyorlardı. General Nider onlara şöyle dedi. Biz ordumuzla Anadolu'ya çıkmadan önce Türkler Anadolu Rumlarını baskı altında tutuyor, eziyor, Rumlara kötü davranıyor, ellerinden mallarını alıyor, Anadolu Rumları yoksulluk çekiyor diyebiliyorduk. Bize böyle söylemişlerdi. Anadolu'ya gelince gerçeği gördük. Söylentiler hep yalanmış. Anadolu'da Rumlar en iyi, en güzel yerlerde yaşıyorlar. Bütün alışveriş ellerinde. Çoğu zengin, hepsinin de durumu iyi. Mehmet Ali ile babası Hacı Hasan evden ayrılırken General Nider onlara ''Her zaman beklerim, sık sık gelin. Ben olmasam da girin içeri, oturup bekleyin beni. İşte anahtarın yeri burası.'' diye anahtarın yerini de gösterdi. Mehmet Ali Rumca bildiği için bir süre sonra kentin bir genel kitaplığında görevlendirildi. Bu kitaplıkta getir götür işleri yapıyor, ayak işlerine bakıyordu. Kitaplığa sık sık yaşlıca bir adam gelip kitap okuyordu. Mehmet Ali bu adamla tanıştı. Bir lise öğretmeni emeklisiydi. Bu lise öğretmeni de Anadolu Rumuydu. Atina'ya sonradan gelmişti. Mehmet Ali ile konuşup söyleşmekten hoşlanırdı. Günlerden bir gün bu emekli öğretmen Mehmet Ali'ye, "Sizin oralarda ne var ne yok?" diye sordu. Mehmet Ali de çekine çekine, "Bizim oralarda her şey çok kötü. Sizinkiler bizim oralarda köylere, kasabalara, kentlere girdi," dedi. Öğretmen yine sordu. "Girdiler de bizimkiler oralarda neler yaparlar?" Mehmet Ali duyacak kimse olmasın diye yanına yöresine bakındıktan sonra şöyle dedi. "Çok kötü şeyler yapıyorlar. Çok kıyıcılık ediyorlar. Kan döküyorlar. Adamlarımızı öldürüyorlar. Evlerimizi yakıp yıkıyorlar. Yoksul köylümüzün elindekini avucundakini alıyorlar." Büyük bir üzünce kapılan yaşlı Yunan öğretmeni dedi ki, "Bak Mehmet Ali oğlum, ben de bir Anadolu Rum'um. Daha küçük yaşımdayken ana babamla Yunanistan'a göç ettik. Buraya geldiğimde ancak 15 yaşımda vardım. Biz Anadolu'dayken bizim orada masal anası denilen yaşlıca Türk kadınları vardı. Ben o masal analarından çok masallar dinlemişimdir. Dinlediğim o masallardan birini hiç unutamam. Sana da anlatayım." Sonra emekli öğretmen Mehmet Ali'ye şu masalı anlattı. Bir eski Türk kasabasında bir yaşlı derviş varmış. Bu yaşlı derviş kasaba sokaklarında durmadan dolaşır, boyuna da "Yapan kendine yapar" der dururmuş. Bu sözü dilinden hiç eksik etmezmiş. Yapan kendine yapar. O kasabadaki kötü yürekli bir kadın sık sık evinin önünden "Yapan kendine yapar" diye bağırarak geçen bu dervişten tedirgin olmuş, bıkmış. "Neden yapan kendine yapsın, hele şu aptal dervişin aklını başına getireyim de görsün," diyerek bir düzen kurmuş. Ev fırınında pişirdiği taze yufka ekmeğinin arasına avulu peynir doldurmuş. Derviş her günkü gibi o günde "Yapan kendine yapar" diye söylenerek kasaba sokaklarında dolaşırken o kadının evinin önüne gelince kadın dervişi çevirip, "Derviş baba, senin için taze yufka ekmeği yaptım, içine yağlı peynir dürdüm. Al da bir güzel ye, karnını doyur," demiş. Derviş, "Sağ olasın bacım, acıkınca yerim," diyerek dürümü almış, torbasına koymuş. Yine "yapan kendine yapar" diye durmadan söylene söylene yoluna gitmiş. Bir zaman yürüyüp yorulunca, öğle sıcağında bir çay kıyısına çöküp, söğüt gölgesinin serinliğine uzanmış. O sırada tozlu yoldan yorgun argın gelen bir delikanlı yanına sokulup, "Merhaba derviş baba," demiş. Derviş de, "Merhaba oğul, nereden gelip nereye gidersin?" diye sormuş. Dinlenmek için dervişin yanına gölgeye oturan delikanlı, "Askerdim, terhis oldum, evime dönüyorum. Kasabaya daha epey var, karnım da öyle acıktı ki," demiş. İyi yürekli derviş, torbasındaki peynir dürümlü yufkayı ansıyarak hemen dürümü çıkarıp delikanlıya uzatmış. "Kime niyet, kime kısmet, al ye oğul," demiş. Dürümü yiyen delikanlı karnı doyup dinlendikten sonra yola düzülmüş. Kasabanın yolunu tutmuş. Gel gelelim, avulu dürümü yediğinden yolda karnı ağrımaya başlamış. Çok kötü sancılanmış. Gittikçe sancısı ağrısı artmış. Kasabaya dek zor gelebilmiş. Kasabaya girip de sürünerek evinin kapısına gelince kapı eşiğine düşüp can vermiş. Evden çıkan kadın bir de ne görsün. Askerden dönen oğlu ölmüş. Kapı önüne yığılmamış mı? Zehirlenip ölen delikanlının annesi, yaşlı dervişe avulu peyniri yufkaya dürüp veren kadınmış. Bu olaylardan bilgisiz derviş, akşama doğru kasabaya dönmüş. Yine, "yapan kendine yapar" diye söylenerek kasabanın sokaklarından kendisine avulu dürüm veren kadının evi önünden geçip gitmiş. Bu masalı Mehmet Ali'ye anlatan emekli Yunan öğretmen, "Bizimkiler sizin oralarda kötülük yapıyorlarsa bu işin sonu da kötü olur. Görürsün Mehmet Ali oğlum, bu işin sonu kötüye varacak. Çünkü yapan kendine yapar," dedi. Yurdunda düşman işgali altında acı çeken hemşerilerini düşünen Mehmet Ali'nin masalı dinlerken gözleri dolmuştu. Savaş Türk ordusunun büyük utkusuyla sona erdi. Tutsaklar değiş tokuş edilmeye başlandı. Atina'daki Türk tutsaklarını vapura doldurup önce Girit adasına gönderdiler. Girit'te 2 ay kalan Türk tutsakları oradan yine gemiyle İzmir'e yollandı. Mehmet Ali babası Hacı Hasan'la İzmir'den Alaşehir'e geldi. Aradan yıllar geçti ama Anadolu Rum'u yaşlı öğretmenin anlattığı masalı hiç unutmadı. Yapan kendine yapar. İyilik yapan da kötülük yapan da yaptığını kendine yapmış olur. Kitabın sonu. 25 Nisan 2003, sayfa 87.